Ayrım 10.
Borsanın sonu beladır. Allah Allah. Solculuk değil, sağcılık değil, hiçbir şey değil bu. Dahası da var. Bak, borsada oynayanlar kimlermiş? Ayyaş rantiyeler, cebi delik aktörler. Daha ağzını açarken küfürle başlıyor adam. Ve hiçbir gerekçesi yok. Hasta olmanın dışında tabii. Ve 2000'e çeyrek var. Ve dünya ekonomi üzerine duruyor. Ve bu adam Türkiye'nin en ciddi gazetelerinden birinin ekonomik sayfasını yönetiyor. Bir Times'ta, bir Wall Street Journal'da adamı kapıcı yapmazlar. Yo, Türkiye bile buna layık değil. İrili ufaklı puntolardan gerçekten de karalama, alay kim fışkırıyordu. Nefret ve karamsarlık. Mehmet Kemal, hayvan kime denir? Refik Erduran, inekten düşmek. Sen cama tırman, yök demenin Arapçası. Hadi bırakalım artık, dedi Günay. Yüzlerce var, okumakla bitecek gibi değil. Bir dakika, gözüm çüş be çüş başlıklı bir yazıya takılmıştı. Rahmetli Örsan Öymen'in yazısıydı. Yaşar Kemal'in o dönemde Asala'ya açık destek veren Mitterrand'ın elinden edebiyat ödülü almasını eleştirenlere sövüyordu. Üzerimin kıpraştığını hatırlıyorum. Belki de hep böyleydi diye mırıldandım. Hayır, dedi Günay kesin bir sesle. Bu bize Batı'nın hediyesi. Ölü seviciliği bize onlardan bulaştı. Bu kadar da fazlaydı. Hep söylerdi de inanmazdım deyiverdim. Biz çok daha eski, çok daha asil bir medeniyetin çocuklarıyız değil mi? İpek gibi keserdik kıtaları, kılıcımızdan kan damlardı. Sesim niyetlendiğimden çok daha alaycıydı. Saatlerdir konuştuğumuz sayrılığın tuzağına düştüğümün geç farkına vardım. Günah hiçbir şey söylemeden kalktı, dosyayı topladı, yerine kaldırdı. Maydanoz bahçesine yürüdü. Sis dağılmaya başlamıştı. Sabah ettiğimizi boğazın öteki yakasından uğultu halinde gelen ezanlardan anladım. Az sonra da şafak söktü. Dışarı çıkalım, dedi Günay, öyle yaptık. Şehir yeni yeni uyanıyor. Belediye şoförleri bomboş yolların keyfini çıkarıyorlardı. Ürperen, tüyleri dikenlenen ciltlerimizin serinliğinden hoşnut, kıyıya, eski iskelenin oraya yürüdük. Ağlarını onaran balıkçıların Günay'ı uzun uzun süzdüklerini hatırlıyorum. Sınıflandıramamışlar, vazgeçmişler, işlerine dönmüşlerdi. Çaycının gözleri çakmak çakmak çırağı, naylona sardığı teybini çalıştırdı. Karlı kayın ormanında gidiyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım, eline ver, nerede elin? Bıyıkları nikotin sarısı yaşlı çaycı bizden yana kaygılı bir bakış fırlattı. Günay fark etti. Yatıştırıcı bir tebessümle karşılık verdi. Bütün bir geceyi karlı da değil, kanlı bir kayın ormanında geçirdiğini, yaşlı yurttaşının elini istediğini anlıyordum. Az sonra o da mırıldanmaya başladı. Elini ver, nerede elin? İstediği elin benimki olmadığını biliyordum. Ayrılma vakti gelmişti, ben gidiyorum, dedim. Tabii, dedi, yorulmuşum. Herhalde. Sandığın anlamda değil, sen yormadın. İyi aslında, yalan söyleme, diyordu. Güldüm, Günay da güldü. Bu dünyada ama bu dünyadan değil, Sufi. Bir gün seni bu bir güzel döveceğim, Günay Rodoplu. Niye? Gözlerini kocaman kocamanlaşmış, su gibi gülüyordu. Aşk dinine mensupsun sen. Her dinde yerin var. Kur'an, İncil, Tevrat, tüm kitaplar senin. Son yıllarda tasavvufa duyduğum ilginin beni kendi ruhumun derdine düşürdüğü için ülkenin yaşamsal sorunlarını Allah'a emanet ettiğimi ima ediyordu. Haksız da değildi. Epeyce bir süredir günceli dedikoduya indirgemeyi öğrenmeye çalışıyordum. Tanrı'nın yarattıklarını miyoplar da görebilsinler diye merceğini indirip şekilleri net, renkleri renk kıldığı garip jilet gibi bir sabah, kararsız karayelin şehrin elini yüzünü sildiği tam Süreyya'lık bir sabahtı. Seni terk ediyorum, dedim. Şöyle bir baktı. Pencerelerinden metropol kokusunun değil, toprak ve ot kokusunun girdiği her şeyi insan için olan bir oda, dedi. Gitsen iyi edersin, diye de ekledi. Yüzünde az önce gördüğüm iyimserlik kaybolmuştu. Yerinde bambaşka bir şey, haklı olduklarını bilen eylem adamlarının alçak gönüllü kararlılıkları vardı. Günay Rodoplu toprak ve ot kokularından bahsetmeye başlayınca yüreğinin hepimize kapalı bir bölmesinde inzivaya çekilmeye hazırlandığını bilirdim. Oraya tek bir kişiyi kabul ediyordu. O da şimdi yazacağım dizelerin yazarıydı. Günay elini çantasındaki kitaba attı. Ben hızla uzaklaştım. Pencerelerinden metropol kokusunun değil, toprak ve ot kokusunun girdiği, her şeyi insan için olan insana göre bir oda. Bir takım takımların değil, insanın kiralayacağı bir oda. Eşyaların değil insanın olacağı, eşyaların değil insanın yaşayacağı bir oda. Durur beklerim orada. Dağ başında, kalabalıklarda, haksızlıklarda, koparılıp soldurulan bir çiçekte, elektrikli araçlarda, ciddi parasızlıklarda, maddi manevi işkencelerde, telefonla kız tavlayan gencin neşesinde, parfümünde durur beklerim orada. Bunalım geçiren çok iyi bir insan serbest hanımların gecelerinde, içip içip yatmaların arefesinde, ertesinde, balkonsuz ve manzarasız sosyal konutlarda, çocukları ve insanları sevdiklerini sanan sanatçı kardeşlerimin sanatlarında, güreşçi develere benzeyen meşhur adamların aksesuarlarında durur beklerim orada. Kar yağışını seyrederken kıyıya vuran küçük köpüksüz bir dalgada durur beklerim. Nesli tükenmiş zanaatlarda ve zanaatkarlarda, apartman arasına sıkıştırılmış çocuk ve araba parklarında, her sınıf vatandaşın iç ve dış piyasaya karşı giriştiği büyük, milli ama normal taarruzda, benden sonrakinin benden önce dolmuşa binme çağdaşlığında durur beklerim. Doğum günü, sünnet, evlenme, kayıp ve ölüm ilanlarında, işli müzik ortamlarında doğan ve çok kısa süren maceralarda, taşıma sularda, hava civalarla sürüp giden evliliklerin karmaşasında, paralarla, bankalarda, kasalarda, altında, hesaplarda, kitaplarda durur beklerim. Oralarını buralarını, kesif zevk uzuvlarını yoran, mevzum ve atletik vücutlarını yoran ama kafalarını yormayan, eskaza yorarlarsa sıkılanların kibarlıklarında, kişilik makyajlarında ve bütün makyajlarında durur beklerim. Yetinenlerin dangalaklığında, yağmurun altında, bahar dalında dururum. Huzuru, sükûnu yurt dışında bulan vatandaşlarla, ünlü ünsüz sanatçılarımızın ortak ve haklı kaygılarında, bazı bilimsellerin karışık kafalarında, sakallarında, batıya hayranlıklarında, olay genelde yani şey gibi oldu tamam mı ve benzeri sözcüklerle, her şeyi anlatabilenlerin konuşmalarında, yeme içme, mal mülk, üst baş konularındaki modalarla donatılmış, mamur ve müreffeh ama biraz yabancılaşmaların ömründe dururum. Bilumum avantalarda, fırsatlarda, tezgahlarda, kiminle neden evlendiğini çok iyi bilen, kiminle neden evleneceğini çok iyi hesap etmiş olanların ebedi saadet tablolarında, 18 yaşını doldurmuşların, özgürlüklerin, başı bozuklukların, bütün aşılarını yaptırmış, haplarını almışların rüşlerinde, erkeklerin yemek, kadınların görüşme tekliflerinde dururum. Çok iyi hazırlanmış sofralarda, nefislerde, harikalarda, çok zevklilerde, artık korkusuzca gidebiliriz her yere, ne iyi oldu, iyi eğlendik, çok keyifliyim bu gece diyenlerin ve mutluluk durumu olanların boşa giden sesinde dururum. Günümüz insanının haz ve lezzet altı, yani hurdahaş oluşunda dururum. Kumların üstünde ve güneşin altında değil, ağaç ya da çardak altında öküz gibi saatlerce tahta bir masada rakı içip keyif çattığımı sanan sağlıklıların gittikçe azalan beyin kıvrımlarında dururum işte. Önemli değil. Yeter yukarıdaki oda. Çok sürmedi. İmanına kadar dolu trenler, vapurlar, minibüsler yolları doldurdular. Gün bulandı. Herkes o yana giderken ben eve döndüm. Maydanoz bahçesi Rodopli'yi görünce sitem etti. Nicedir sulanmıyordu. Affedersiniz dedi küçücük çıkmada. Yerden olmayacak bir yükseklikte karayelle boğuşan saksılara, bugünlerde öylesine kendime düştüm ki sizi görmez oldum. Taşlaşmış toprağa kilitlenmiş, tozdan nefes alamayan bitkilerin sahiplerinin kişiliklerine ilişkin ne çok ipucu verdiklerini düşündü. Bencillik, hoyratlık, özensizlik, sevgisizlik, kayıtsızlık. Patlamaya hazırlanan koncaya, filizini tutan hanım eline, kara yemişin yapraklarına baktı, ıtırın saçını okşadı. İyiydi, hoştu bu karayel ama maydanoz bahçesine hiç de iyi davranmıyordu. Bunca ağızlara dikkat bre. Çocuk gibi seviniverdi birden. Karayel bahar kokuyordu. Pencereyi ardına kadar açtı, çok uzaklarda bir yerde. Nedense o yer illa da Banaz yaylası olmalıydı. Karlar erimeye başlamışlardı. Damlalar damlalarla buluşuyor. Karda kılcal izler açarak ilerliyor. Az ötedeki lacivert ama delikanlı çaya koşturuyorlardı. Bir nakarat tutturdu. Kar satan adam dağdan indi. Eşeğinin semerinde çiğdemler vardı. Karcı nereye? Ben oraya. Karcı nereye? Ben oraya. Karcı nereye? Ben oraya. Söylendikçe neşelendi, neşelendikçe söylendi. Selam ey canımın canı efendim. Kış uzaklaştı, bahar geliyor. Aslı gece uzaklaştı, şafak söküyordu. Bir Hint duasıydı ama ne gam. Coştukça coştu toplu. Kış uzaklaştı, bahar geliyor diye sürdürdü ve kutsal çehrenden güneş doğuyor, çiçekler açıyor gözlerinde. Fırtınalı umman, kalk artık yatağından. Tomurcuklar patladı, karayel zayıfladı. Doğuda ışık, kalk, kalk ama artık. Saksıların topraklarını değiştirmeye niyetlendi. Yere serecek bir şeyler aradı. Bembeyaz, ütülü bir çarşafta karar kıldı. İlkbahar ayini. Çarşafın üzerine tertemiz toprak döktü. Topraklarını ovaladı, parmaklarını kevgir etti, aralarından geçirdi. İncitmekten korkar gibi her bir hücreden ayrı ayrı sorumluymuşçasına özenle temizledi kökleri. Yeni evlerine taşıdı, uğur getirsin, güle güle otursunlar diye de yağmur niyetine su serpiştirdi. Bahar evin ortasında çınladı, toprak koktu, ot koktu. Telefon çaldı. Buyurun efendim. Neşe Neşe diye sesi az daha hoş geldiniz diye ekleyecekti. Alo dedi tanımadık erkek sesi. Buyurun. Günay Rodoplu ile görüşmek isterdim. Benim buyurun. Ben Şafak Özden dedi. Çok güzel bir sesti. Tanındı mı diye az bekledi. İşaret almayınca açıkladı. İmza gününüzde tanışmıştık. Masa ile aynı hizadaki gözler. Aa evet tabii, nasılsınız Şafak Bey? Cumartesi günkü imza günü için arıyordu. Gazeteye ilan verecekti. Öğleden sonra ikide gelip evden alacaklardı, olur muydu? Özden konuşurken bir nakarat ona tutturdu Günay. Tan yeri ağrıyor bak, ışıkların en güzeli. En gönül açanı Şafak. Güneş ufku terk edince tahtına kurulur gece. Sonra saltanat şafağın. Sen geçen şafakların sonuncusu, sen ilki gelecek şafakların. Sonu geldi karanlıkların. Uyanın dostlarım, uyanın. Olur değil mi diye soruyordu Şafak Özden. Olur da olur. Öyle keyiflendi ki bugün her şey olur. Koca bir dünya küçücük bir odaya sığar. Hicranlı bir aşk hikayesi bile yazardı. Notlarını çıkardı. Kadıncık Mehmet'e. Babanın idamla yargılandığını ne zaman mı öğrendim? Bilmem ki. Belki nerede olduğunu sorduğum zaman, belki de ölenlerin her hafta sonu zikredilmeyen bir yere gittiklerini fark ettiğim zaman. Hayır, kan davası değil, iftiraydı. Siyasal rekabet, AP-CHP çatışması. Daha doğrusu iki aşiretin iktidar kavgası. Hasımları babanın yazıhanesini taradılar. Sonra da onu komplo kurmakla suçladılar. Onlarca şahit vardı. Dava yıllarca sürdü. Baba çok hastaydı. Yıllarca saklanmak zorunda kaldı. Nerede saklandığını birçok yakın akrabalar biliyorlardı. Bir de bana söylediler. Kadıncık portreyi. Nasıl bir iltifattı? Güvenin başıma tacı oldu canım. Hastaneye gidecekti. Hemşirelerinizin ihanet etmesinden korkuyordunuz. Ben mi talip oldum, sen mi istedin? Nasıl da gururluydum o yakışıklı çehresinin gölgesinde. Nasıl da gururluydum hastane koridorlarında. Bana emanet edilmiş bir ağa. Koca bir aşiretin ağası, senin baban. Canımla korurdum. Kadıncık babaya. Seni soyduğumu hatırlıyor musun? Kızım şunu alıver. Palinanı uzattığını hatırlıyor musun? Boynundan bileklerinden ötesi süt beyazdı. Kemiklerin sayılıyordu. Kaburgalarında zulmün izlerini tek tek saydığımı, utancımdan yüzüne bakamadığımı, sana baba demeye o gün başladığımı hatırlıyor musun? Hekim, hanımefendi siz nesi oluyorsunuz bunların? Hemşire, siz nesi oluyorsunuz? Bakıcı, bak buraya, sen nesisin bunların? Aşiret, kiye? Kadıncık kadınca, hani idam kelimesi dehşetengiz, idamlık acımasız, hain şedidi? Baba değilse amcalar, Abidin, Şahabettin katil değil miydiler? Şira'nın onların oğlu olmaması neyi değiştirir? Hani affetmeyeceğin tek şey adam öldürmekti? Şiran, kariyeristsin sen derken haksız mıydı? Aşiret, kiye, kadıncık portreyi. Ortağımın babası dedim, Şiran'ımın ortağıdır, yankıladı baba. Benimkiler, seninkiler rahat bir nefes aldılar. Yalanımdan utandım. Sana duyduğum sonsuz sevgiyi gizlemekten utandım. Anlatma yolunun onları da sevmekten geçtiğini sandım. Aşağılık sıfatlardan korunma yolunun, birilerinin kadıncık kızı, kadıncık ablası olmaktan geçtiğini sandım. O sıfatlara layık olmak ancak onları gerçekten, yürekten sevmekle mümkündü. Aksi aldatmacaydı. Aldatamayacak kadar onurluydum. İçimdeki sevgi kıvılcımlarını körüklemeye giriştim. Pek de zor olmadı. Kadıncık babaya, Suat'in karısına, bizim çocuklarımızı bize ver, nereye istersen git dediğin zaman anlamalıydım. Senin çocukların dölünün dölünden olmalarındı. Üst üste yığıp bedenlerinden kendine barikat kursan kim niye diye bilirdi ki. Analarının adı vicdan değil de kadıncıkmış, ne fark ederdi? Kadıncık babaya, ah baba, ne ettim ettim de ayrıcalık vehmettim. Mürettebatın en adi korsanlardan da oluşsa elbette aile gemisini yeğleyecektin. Kadıncık öğrenlere, yıllar önce evinize geldiğimde beni sevdiğiniz için kabullendiniz sandım. Arkamdan konuşmadınız, dedikodu etmediniz, aşağılamadınız, engin hoşgörünüzden, soyluluğunuzdan sandımdı. Alçakça bir sükutmuş. Meğer babanızı veliahtı kimi getirse kabullenirmişsiniz. Bilmedim. Ağabeyiniz istediği sürece varmışım. Bilemedim. Varken ilginç, yokken özlemeyecek ve asla gerekli olmayan Çin yemeği gibiymişim. Bilemedim. Beni ben olduğum için hiç sevmemişsiniz. Bilemedim. Çiçeğe. Sorunlu küçük yüzünü özlüyorum. Hala o kadar zayıf mısın? Burun ameliyatı oldun, lens taktın mı? Feride'ye. Şen kahkahan hala kulaklarımda. Deodoran kullanmayı öğrendin mi? Supi İngilizcene yardım ediyor mu? Ferite. Eve kabak tatlısı girmiyor. Bakamaz oldum. Yengen pişirmeyi öğrendi mi? Sana da pişiriyor mu? Rana'ya. Muallimin camı kırılmadı mı hala? Huysuzluğun geçti mi? Büyüdün mü biraz? Dördüne. Sizler geçiyorsunuz bir sessiz ikindide. Sizler geçiyorsunuz derelerden değil, değil yollardan. Yüreğimin gelip geçip çiğnediğiniz yüreğimin ortasından. Bülent. Ağlama be abla. Nazım. Ağlama be abla, ağlama. Kara bahtın aynasına el bağlama. El bağlama, ağlama. Kadıncık babaya. Kahveye inmek için benden izin isterdim baba. Ne yapacağımı şaşırırdım. Kadıncık babaya. Bana sunulan ağa olaydın, kim bu karı? Ne işi var evimde demeliydin baba. Ne yapacağımı şaşırmazdım. Kadıncık babaya. Bana sunulan ağa olaydın baba, kadıncık kızını arayıp sormalıydın. Kadıncık babaya. Kardeşini oğlanla beraber gömdüm. Yüzlerce fincan mırra pişirdim baba. Birinin hatırı bir yıl olsa hiç hesap ettin mi? Kaç yıllık selam birikir? Kadıncık alaya. Kızını 12 yaşında kocaya verdin, dellendi. Ne köknel bıraktım, ne aktin, hiç hesap ettin mi hanıma? Kaç yıllık selam birikir? Baba. Kadıncık kızım, hasımlarımız SHP'ye geçti. Ben belediye başkanlığına adaylığımı ANAP'tan koyacağım. Oğlanlara söyleyemedim. Sen birazları ara ver. Bakalım ne diyorlar. Babaya söylenmedi. Şiran'a şu kadar saygınız olsaydı bunu ağzınıza bile almazdınız. Kadıncık portreyi. Yerden göğe diktiğim küplerin en altındakini aldı Şiran'ım. İsyan etmekten kolayı demiştim bana. Ama gelişmeyi durdurur, dönüştürmek gerekir. Dönüştürmek yani yılların babasına babalık etmek. Dönüştürmek uğruna yıllarını veren sen isyan eden baba oldu. Türkiye devrimcilerinin kaderi olmasın. Aman olmasın. Şiran'a. Baba belki de sizin yokluğunuzu kapatmak için böyle yapıyor. Bırakın hayatını yaşasın. Şiran. Sen bu işe karışma. Baba Şiran'a. Hasımlarım var. Yanıma gelin, koruyun. Şiran. Hiçbirimiz gelemeyiz. Kadıncık Şiran'a. Demokrasiye ne oldu? Şiran. Pekala, supi gitsin. Kadıncık babaya. Ne zaman bunca önem kazandın hayatımda, hiç farkına vardın mı? Bu yıl yine mercimek mi ektin? Hava raporlarına bakılırsa kurumuş olmalılar. Nasılsın? Nasılsın baba? Baba. Kadıncık anneye. Yağmurun balkonda asılı halının üstüne boşandığı geceyi hatırlıyor musun? 20 kişi var mıydık evde? Bir sen bir ben süzüldük balkona. Aynı kaygılarla hareket eden iki kadının gece buluşması gibi dostluk var mıdır? Ne ağırdı değil mi? Yerinden kıpırdatamadık da. Sarıldığımızı hatırlıyor musun? Dil bilmez Türk'e sarıldığını. Kur'an dilinden başka ortak dilimiz yoktu. Nasıl da sohbet ettik, hatırlıyor musun? Kadıncık anneyi. Çocukları İstanbul'da bırakıp memlekete döndüğünüz geceyi hatırlıyor musun? Sana emanet, sana emanet. Tekrar tekrar sana emanet. Merak etme. Merak etme, tekrar tekrar merak etme. Ben bakarım. Olur, reçelle yaparım. Kadıncık portreyi. Nasıl da ciddiye aldım Şiran'ım. İki oğlan torununun ebeliğini yaptım. İptal edilen bir cici anneliği hala anlamış değilim. Kadıncık anneye. Bu yazda geldin mi? Yün yatakları bahçeye serdin mi? Kaburga getirdin mi? Ya badem? Seni özlüyorum bacım. Benden sual ediyor musun? Anne. Kadıncık anneye. Sen onları aldırma. Kıyafetin çok güzel. Kadıncık portreyi. Niye kızıyorsun? Güzelin tescil edilmesi için vakkoda satılması mı lazım? Bülent, kadına bak. Ya pes. Nilgün. Manyak işte. Ulan kızım, senin aşkın ikinize de yeter. O aptal da bir daha bok bulur. Rüyasında mı görmüş böyle Kenan Evren gibi bir resim? Birisi benimkini yapsa 1000 yıl sırtımda taşırım be. Bülent, ne lan, yapmadık mı? Nilgün, hadi be, modelin gelmedi diye beni kullandın. Bülent, beni bu kadının Şiran'ı sevdiği gibi sevseydin ben de yapardım. Nilgün, sen beni çok sevdiğinde sanki. Geçen defa çekip gittiğinde ne dedin? Geri gelmiş beyefendi, çünkü üşenmiş. Şimdi senden ayrıl, ev tut, bir başka karının peşine düş. Senden daha iyi mi olacak? Onun da garantisi yok. En iyisi boş vermek dedim, geldim dedin. Böyle demedin mi namussuz? Kadıncık dosta. Portreden Şiran'a ne? Hangi bizon ilkel bir resmini çizdi diye teslim olur? Meğer ki öyle kendini beğenmiş olsun ki sırf portresi yapıldı diye ulufe dağılsın. Kadıncık portreyi. Yuvama müzahir olasın, soframdan eksik olmayasın diye sana rağmen getirdim seni. Çünkü doğru olan bu. Halbuyken bir de fatura mı çıkaraydım? Kadıncık kadınca. İki huyum var kadıncık. İki huyum var ki benim cesaretimi kırıyor, umutsuzluğa düşürüyor, hayatımı alt üst ediyor. Birincisi vefa. Tarihimi unutamıyorsun. İkincisi adalet. Tülin için talep ettiğin adaleti benim için de talep ediyorsun. Vefan beni acıtıyor. İkrarı hak talebin Şiran'ı. Üstelik Şiran tende can, Şiran kadıncığın da ta kendisi.